Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 19. ayrım. İyi gidiyor Allah'a şükür. Bebeği gördüm ultrasonda. Harika bir duygu. Ne güzel, diyor sinik Enteli Hanım. Dalgın dalgın kolyesiyle oynuyor. Ama ben biraz içi boşalmış hissediyorum kendimi. Bütün gün ya yatıyorum ya ağlıyorum ya yemek yiyorum. Beynim durdu galiba. Boğazıma bir yumru oturuyor. Bekliyorum geçsin diye ama geçmiyor bir türlü. Nefret ediyorum sulu gözlülüğümden. Özledim seni, diyorum. Sesim titriyor. Derin bir iç çekiyor sinik Entel Hanım. Sen ne güzel romanlardan, filmlerden, felsefeden bahsederdin hep bana. Her şeyi eleştirir, herkese bok atardın. Her mevzuya sinik açıdan bakar, herkesten şüphe duyardın. Okurdun, anlatırdın sinik Entel Hanımcığım. Ben epeydir uzak düştüm kitaplardan. Küçük kadınlar hariç. Onu da ezberledim sayılır. Başka bir şey okuyamıyorum. Zaten akşamları hemen uykum geliyor. Yumuşuyor sinik Entel Hanım. Gözlerinde şefkat parıltılarıyla bakıyor. Sözlerimden memnun kaldığını hissediyorum. Bir sigara yakıyor. Sahi özledin mi beni? Diye soruyor dumanı solurken. Başımı sallıyorum. Hem de nasıl? Ben de seni özledim, diyor. O kadar alışmışım ki ondan hep kuşkucu, hep karamsar laflar duymaya, o kadar alışmışım ki karşımda hep katı ve duygusuz durmasına, ancak birkaç saniye gecikmeyle algılayabiliyorum bu sözlerdeki samimiyeti ve inceliği. Gel gizlice Sevgi Soysal okuyalım diye fısıldıyor sinik Entel Hanım. Sevgi Soysal sana iyi gelir şimdi. Ama yasaklı kitaplar listesinde o, diyorum çekinerek. Gülüyor sinik Entel Hanım, gülüyor avuç dolusu. Hiç böyle çocuksu bir coşkuyla sarıldığını görmemiştim hayata. İlahi, diyor, kitap yasaklanır mı hiç? Ve başlıyor okumaya. Bir elmanın bir meyve olduğu, bir babanın baba, bir savaşın savaş olduğu, bir gerçeğin gerçek olduğu, bir yalanın yalan olduğu, bir aşkın aşk olduğu, bir bıkmanın bıkma olduğu, bir başkaldırmanın başkaldırma olduğu, bir sessizliğin bir sessizlik olduğu, bir haksızlığın bir haksızlık olduğu, bir düzenin bir düzen ve bir evliliğin evlilik olduğu, olacağı günler gelecekti. İnanıyordu Tantroza. Sesi ninni gibi mırıl mırıl. Tantroza'nın ortalarında uyuyakalıyorum. 22. hafta. Anaç Sütlaç Hanım galiba sinik Entel Hanım'ın şatosuna gittiğimi anladı. Ağzımı arıyor biraz. Ben de ona entelektüel dünyayı özlediğimi itiraf ediyorum. Korktuğum gibi sert olmuyor neyse ki tepkisi. Ne yüzüme vuruyor bu ziyaretimi, ne büyütüyor meseleyi. Bir iki söz dokunduruyor, o kadar. Derken bir sabah elinde bir hediye paketiyle çıka geliyor. Ne bu? Sana bir hediye aldım, diyor sırıtarak. Madem okumayı özlediğini söylüyorsun, bundan hoşlanabilirsin, diye düşündüm. Paketi açtığımda içinden bir kitap çıkıyor. Bebeğim ve Ben. Kitap, Anaç Sütlaç Hanım tarafından önceden okunmuş, bazı bölümlerin altı çizilmiş. Hamilelikte beliren varislerle baş edebilirsiniz. Bebek odası hazırlamanın püf noktaları. Mikserle muhteşem mama tarifleri. Demek ben kitapların dünyasına dönmek istiyorum deyince tutmuş bunu almış. Teşekkür edip bir kenara koyuyorum kitabı. Sonra bir ara okurum. Her hareketimi dikkatle inceliyor Anaç Sütlaç Hanım. Her sabah karnınla konuşman, bebekle iletişim kurman lazım. Yapabiliyor musun? Diye soruyor. Yutkunuyorum. Henüz bebekle konuşmayı beceremiyorsun galiba. Gene tek yapabildiğim yutkunmak. Sana bir önerim olacak öyleyse, diyor kelimeleri seçmeye gayret ederek. Uzun zamandır onu bu kadar şefkatli ve sevecen görmemiştim bana karşı. Uçaktaki o ilk halini andırıyor neredeyse. Düşündüm de sen yazıyla iletişim kuran bir insansın. Konuşmaktan çok yazı yazmaya yatkınsın. Madem öyle, niye oturup yazmıyorsun ona? Şimdiye kadar Anaç Sütlaç Hanım'dan duyduğum en cazip öneri bu. 25. hafta. Sevgili bebek. İsmin henüz bilmediğim için sana böyle hitap etmemde bir sakınca yoktur umarım. Bu sana yazdığım ilk mektup. Bebeklerin annelerini seçtiklerine dair bir yazı okumuştum vaktiyle bir dergide. Gülüp geçmiştim o zamanlar. Ama artık pekala mümkün geliyor bu fikir. Gökyüzünde meleklerle yan yana oturup kainatın koca kataloğundan anneni seçerken düşlüyorum seni. Önünde kocaman bir kitap açık duruyor. İçinde renk renk fotoğraflar. Her bir fotoğrafın altında kısa tanıtım bilgileri. Melekler sabırla çeviriyor sayfaları. Sen alıcı gözle bakıyorsun. Tek tek tüm adaylara. Bu değil diyorsun. Yok, bu da değil. Ne doktorlar, ne mühendisler, ne ev hanımları, ne iş kadınları geçiyor gözünün önünden. Geçit töreni gibi. Hiçbirine alaka duymuyorsun. Oysa oldukça iddialı anne adayları var içlerinde. İşini iyi yapan, sevgi dolu ve hayli maharetli kadınlar bunlar. Sen gene de oralı olmuyorsun. Derken yeni bir sayfa açıyor yanındaki tombul melek ve benim resmim çıkıyor karşına. İyi bir fotoğrafım değil bu. Saçlarımı beceriksizce toplamışım. Makyajım da çala kalem. Bir gözüme bir gözümden daha çok far sürmüş, gene taşırmışım. Üzerimde kat kat soğan kıyafetlerim. Altında tanıtım bilgilerim. Muhtemelen şöyle yazıyor. Kafası karışık, hayatı düzensiz. Henüz tam olarak kendini bulamamış, arayış halinde. Yazar, edebiyatçı. Sen minicik parmağını benim resmime doğru sallayarak, "Ha, bak bu eğlenceli olabilir," diyorsun meleğe. Şuna biraz yakından bakayım. Nasıl ve niye kainattaki onca başarılı anne adayı arasından beni seçtiğini bilmiyorum. Belki de çılgın bir kızsın sen. Dört dörtlük bir anneyi sıkıcı buluyorsun. Ya da beni benden iyi tanıyorsun daha şimdiden. Bendeki potansiyeli görüyorsun. Eksiklerimi, zaaflarımı aşmama, hatalarımı düzeltmeme yardım edersin. Rehberim olursun. En güzel öğretmenim. Dedim ya, niye nasıl beni seçtiğini bilemiyorum ama bir şeyi bilmeni istiyorum. Sana müteşekkirim. Seçiminle onurlandım, gururlandım. İnşallah hayatta hiçbir zaman, ulan o koskoca katalogdan, bula bula bunu mu bulmuşum? Başka birini seçseydim keşke, dedirtmem sana. Seni mahcup ederim diye ödüm patlıyor. Sabırsızlıkla gelişini bekleyen annen. Elif. 28. hafta. Anaç Sütlaç Hanım tutturdu prenatal yoga kursuna gitmelisin diye. Nefes alıp verme tekniklerini öğrenmem gerekiyormuş. Gayet güzel nefes alıp veriyorum. Merak etme diyorum. Anlamadın herhalde. Doğum esnasında yardımcı olacak teknikleri öğretiyorlar bu kurslarda. İşte o zaman anlıyorum ki normal doğum yapacağımı sanıyor. Annelerimiz, teyzelerimiz, ninelerimiz gibi. Bebeğini tarlada doğurup kordonunu kendi başına kesen mert köylü kadınlar gibi. Anaç Sütlaç Hanım sezeryene o kadar karşı ki bu konuyu son ana kadar açmamayı daha uygun buluyorum. 29. hafta. Hamile yogası kursunda 10 kadın var. 9'unun karnı burnunda. Ya hamilelikleri epey ilerlemiş ya da bu prenatal yoga ne menem şeyse iyice şişiriyor insanı. Nefes alma tekniğiyle hava basıyorlar belki de içlerine. Odada hamile olmayan bir kadın var sadece. O da yoga hocamız çıkıyor. İncecik, tığ gibi, kıvır kıvır saçlı bir esmer. Kadın o kadar atletik, öyle zinde görünüyor ve o kadar çok gülüyor ki sinirimi bozuyor. Ne işi var bu mükemmel yaratığın her biri en azından 15 kilo fazlaya sahip hamile kadınlar arasında nispet yapar gibi? Hocamız Brezilyalıymış. Tüm dişlerini açığa çıkaran koca bir tebessümle karşılıyor beni. Gruba tanıtıyor. Şimdi hep beraber Elif arkadaşı ve bebeğini aramıza, dostluk ve huzur çemberimize dahil edelim, diyor. Önce çakralarımızı temizleyelim. Yaşam enerjimizi yeniden düzenleyelim. Auramızı güçlendirelim. Daha sonra pranayama nefes teknikleri çalışacağız. Diğerlerini taklit ederek yerde bağdaş kurup oturuyorum. Sakin duruyorum ama zihnim fır dönüyor. Konsantre olmaya çalışıyorum anlamadığım bu yeni dile. Şimdi gözlerimizi yumalım. Bedenimizin dışında bizi bir eldiven gibi saran auramıza merhaba diyelim, diyor hoca. Merhaba diyorum. Merhaba diye karşılık geliyor anında. Ses tanıdık. Panik içinde gözümü açmamla hırs nefs hanımı burnumun dibinde bulmam bir oluyor. Omzumun üzerine çıkmış, oradan bana bakıyor. Ne işin var senin burada? Diye fısıldıyorum. Hiç. Uzun zamandır konuşmuyoruz. Neler yaptığını merak ettim. Bu saçmalıklarla uğraştığına göre bol bol vaktin olmalı, diyor. Ah ne olurdu beni dinleseydin o zamanlar. Gel seni güzel güzel kısırlaştıralım dedim, değil mi? Bak kariyerin nasıl alt üst oldu. Çakra açacak insan mısın sen? Şu haline bak. Ses etmiyorum. Hoca devam ediyor. Yoga, Sanskrit dilinde birleşme demektir. Mükemmel bir bütünlük kurmak amacımız. Bedenin, zihnin ve ruhun birleşmesi. Hırs nefs hanım sinirli bir edayla gülüyor. Oo, ne birleşmesi. Bizde her şey ayrı ayrı. Beden kıymete bindi. Ruh bir yerlere savruldu. Zavallı beyin de kala kaldı Boston'daki beyin ağacında. Hırs nefs hanım yeter diye fısıldıyorum. Anında hocadan bir azar geliyor. Şşt, kendi aramızda konuşmayalım. Şimdi içimize girip kainattaki her bir zerreyle bütünleşeceğiz. Ben gidiyorum diyor hırs nefs hanım. Sen burada kal, seansı 250 milyondan kainatla bütünleş. Böyle diyor ve pencerenin pervazına atlayıp gözden kayboluyor. Yeniden gözlerimi kapıyorum ama ne fayda. Kendimi derse veremiyorum artık. Kısmen de olsa haklı hırs nefs hanım. Beden, beyin, ruh hepsi ayrı ayrı duruyor bende. Bir türlü bütünleyemiyorum içimi. En önemlisi daima huzurlu olacağız ki annenin huzuru bebeğe geçsin, diyerek bitiriyor seansı hoca. Akşam eve dönünce anaç sütlaç hanım hemen dikiliyor karşıma. Nasıl gitti prenatal yoga, diyor. Gitmedi diyorum sadece. 32. hafta. Anaç sütlaç hanımla alışverişe çıkıyoruz. Bebek mağazalarında saatler geçiriyoruz. Cicili bicili muhteşem bir pazarla tanışıyorum. Öylesine şirin, inanılmaz pahalı. Sürekli bir şeyler almak istiyor anaç sütlaç hanım. Hiç bitmiyor ihtiyaçları. Merak ediyorum, bebek eşyalarının ne kadarı hakiki ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilmiş, ne kadarı sonradan icat edilerek yapay ihtiyaçlar yaratmış. Banyo suyuna atmak için rengarenk plastik ördekler. Yazları giyilen bebek bornozu, kışları giyilen bebek bornozu, bebek arabalarına asmak için öten, meleyen, havlayan hayvancıklar, banyo suyuna atılan rengarenk plastik ördekleri temizlemek için kıl fırça. Kapılar kapanırken ses yapmasın diye dinozor şeklinde halı kaplama. Bebek uyurken gökyüzünü seyretsin diye tavana yapıştırılan fosforlu gezegenler. Bana son derece fuzuli gelen tüm bu nesneler anaç sütlaç hanımı cezbediyor. Elinde kredi kartı. Mani olmasam son kuruşa kadar harcayacak. Kapıldı alışveriş hislerisine. Bu hafta ilk defa ondan kaçmak istiyorum. Ama nereye? 34. hafta. Anaç sütlaç hanım bebeğin zekasına taktı kafayı bu aralar. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal omega 3 hapları, balık yağı kapsülleri, özel sızma zeytinyağı şişesi benzeri şık ambalajında korkunç bir koku yayan balıklı bir sıvı. tüm bunları önüme itiyor günlerdir, tüketeyim diye. Yeterince yersem bunlardan bebek zeki doğarmış. En iyisi havyar yemekmiş diyor. Hamile kadın her gün 2 kaşık havyar yiyince dahi doğuyormuş çocuk. Bir tek anaç sütle çanım değil ki. Doktor bekleme odalarında diğer hamile kadınların konuşmalarına kulak kabartıyorum. Onlarda da bir zeka fetişizmidir gidiyor. Anaç sütle çanımcım, anlayamadığım bir nokta var diyorum. Bir an için varsayalım ki tüm bunlar doğru. Velev ki zekayı tasarlamak mümkün ve diyelim ki böyle tasarım harikası, süper zeki bir çocuk imal etmeyi başardı Türk anneleri. Peki ya sonra? Çocuk doğdu, az buçuk ayaklanıp dillenince bir takım yetenekleri olduğu ortaya çıktı. Mesela müziğe, resme, heykele, sanata ya da matematiğe. İleride hayli iddialı bir modacı, tasarımcı ya da dünyaca ünlü bir şef olması işten bile değil. Okumayı da seviyor. Hem de nasıl? Elinin altında daima yeni bir kitap, daha bu yaşta dünya klasiklerini devirmeye başladı bile. Bayılıyor roman okumaya. Ne olmuş? Diyor kayıtsızca. Şu olmuş. Diyelim ki böyle süper yetenekli bir çocuk çıktı o havyar bebeğinden. Peki ailesinin tavrı ne olur? Düşündün mü? Cevap vermiyor. Yaratıcılığını boğmak, farklılıklarını törpülemek olmaz mı? Sıra dışı merakları ve meziyetleri olan nice çocuğun hevesleri evvela aileleri tarafından kırılır. Somurtarak dinliyor anaç sütle canım. Hamileyken evlatlarının zekası yüksek olsun diye hesaplar yapan annelerin çocukları doğduktan sonra onların yaratıcılığını kendi elleriyle boğması nasıl açıklanabilir? Zeki bebek isteyip de yaratıcı çocuğa tahammül edememek nasıl bir ironi? Anaç sütle canım hiddetle asasını yere vuruyor. Yeter, anladım ben senin derdini diyor. Sen bugünlerde Sinik Entel Hanım'la görüştün değil mi? Aynen onun gibi konuşuyorsun. Şatoya gittin gene gizli gizli. Kıpkırmızı oluyorum. Haberin olsun, hamile kadınların 3 büyük düşmanı vardır. Şüphe, şüphe, şüphe. Şüphecilikten en ufak bir yarar gelmez, bilesin, diyor. Kaşlarını çatarak ve ekliyor. Senden evvel bu yollardan geçen kadınlar ne yaptıysa, sen de aynısını yapacaksın. Sorgulamadan, sormadan, direnmeden, söylenmeden. Annelik biraz da taklide dayalıdır. Senden önceki anneleri ne kadar iyi taklit edersen, o kadar iyi bir anne olursun. Sonra gün gelir, sen de taklit edilirsin. Bu işler böyle. 36. hafta. Şatoya gitmeye devam ediyorum. Kaçamak ziyaretler yapıyorum Sinik Entel Hanım'a. Müzik dinleyip kitaplardan söz ediyoruz eski günlerdeki gibi. Gene her şeyi eleştiriyor. Aklımıza gelen herkesi çekiştiriyoruz. En çok da anaç sütle çanımı. Omuzuna bir perde atıp eline de fasulye sırığından asa alarak onun öyle bir taklidini yapıyor ki Sinik Entel Hanım yerlere yatıyorum gülmekten. Bir gün gene böyle otururken Sinik Entel Hanım diyor ki, hiç düşündün mü? Bazı anneler niçin çocuklarıyla konuşurken özne olarak birinci çoğul şahıs kullanırlar devamlı? Acıktın mı? Demezler mesela. Acıktık mı? Derler. Pislendik mi? Yaramazlık mı yaptık? Susadık mı? Çocuk düşer, dizi kanar. Annesi başlar. Ay canım, düştük mü? Yok bir şey. Acımadı, acımadı. Nereden biliyorsun acıyıp acımadığını? Sen değilsin ki düşen çocuk. Çok haklısın diyorum. Onun senden ayrı bir bedeni, ayrı apayrı bir kişiliği ve varlığı var. Sahi niçin ben artı sen eşittir biz olarak konuşur kadınlar çocuklarıyla? Çocukların annelerinden bağımsız bir öznelik halleri olamazmış gibi? Kesinlikle haklısın diyorum. 19. ayrımın sonu. Sayfa 226. Devamı 20. ayrımdadır.